Ayrım 37.
Sayfa 374. Anlıyor musun? Ben onu çoktandır tanıyorum. Maşenka'yı, görümceni de severim. Görümcelerin dili ısırgandır ama bu bir karıncayı bile incitmez. Kendisini seninle tanıştırmamı diledi. Yarın babanla ona gideceksin. Kendini ona sevdirmek için elinden geleni yap. Sen ondan küçüksün, seninki gelince bir de bakar ki sen kız kardeşi ve babasıyla tanışmış, dahası kendini onlara sevdirmişsin. İyi olur değil mi? Böylesi daha iyi olmaz mı? İsteksiz bir tavırla daha iyi olur evet diye yanıt verdi Natasha. 7. Ertesi günü Kont Ilya Andreyich, Maria Dmitrievna'nın öğüdüne uyarak Natasha ile birlikte Prens Nikolay Andreyich'i ziyarete gitti. Bu ziyarete bungun bir ruh durumuyla hazırlanıyordu. İçinde bir korku vardı. Milis birlikleri oluşturduğu günlerdeki son görüşmelerini ve prensi öğle yemeğine çağırdığı zaman onun vaktinde adam bulup gönderemediği için kendisini hoşgörüsüzlükle azarladığını anımsıyordu. En güzel giysilerini giymiş olan Natasha ise tersine en neşeli anlarından birini yaşıyordu. Beni sevmemeleri olanaksız. Beni hep herkes sevmiştir diye düşünüyordu. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmayı o kadar çok istiyorum ki onlar da beni seveceklerdir. Onu Andrei'nin babası olduğu için, görümcemi de Andrei'nin kız kardeşi olduğu için öylesine sevmeye hazırım ki. Buna duyarsız kalmaları olanaksız. Arabaları Vozdvizhenka'daki o eski, o hüzün verici eve yaklaştı, inip sofaya girdiler. Kont yarı şaka yarı ciddi, Tanrı yardımcımız olsun dedi. Ama Natasha babasının sofaya girerken telaşlandığını ve Prens Andrei ile prensesin evde olup olmadıklarını çekingen bir tavırla yavaşça sorduğunu ayrımsamıştı. Geldikleri haber verildikten sonra prensin uşakları arasında bir telaş baş gösterdi. Geldiklerini haber vermeye koşan uşağı salonda bir başka uşak durdurmuştu. Bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Bir hizmetçi kız da salona koşarak girdi ve çabucak prensesten söz ederek bir şeyler konuşmaya başladı. En sonunda sert tavırlı yaşlı bir uşak Rostov'lara prensin onları kabul edemeyeceğini, prensesin ise kendilerini odasında beklediğini söyledi. Konukları ilk karşılayan Bayan Burian oldu. Baba kızı aşırı bir saygıyla karşıladı ve onları prensesin odasına kadar götürdü. Prensesin heyecanlı ve ürkek yüzü yer yer kızarmıştı. Bedeninin bütün ağırlığını ayaklarına vererek koşup konukları karşıladı. Rahat ve sevinçli görünmek için boşuna çabalıyordu. Natasha daha ilk bakışta Prenses Maria'nın hoşuna gitmemişti. Aşırı derecede neşeli ve kendini beğenmiş olarak görünmüştü ona. Oysa ileride yengesi olacak genç kıza daha görünmeden elinde olmayarak onun güzelliğini, gençliğini ve mutluluğunu kıskandığı, ağabeyinin ona duyduğu sevgiyi çekemediği için iyi duygular beslemiyordu. Bu karşı koyamadığı soğukluktan başka ayrıca Rostov'ların geldiği haber verildiği vakit Prens Nikolay, ''Benim onlarla görüşmeye ihtiyacım yok. Prenses Maria isterse kabul etsin ama benim yanıma bırakmayın onları.'' diye bağırdığı için sinirliydi. Prenses Rostov'ları kabul etmeye karar vermişti ama prensin her an gene olmayacak bir şey yapmasından korkuyordu. Çünkü prens onların gelmesinden ötürü derin bir heyecana sürüklenmiş görünüyordu. Kont sanki yaşlı prensin oraya girmesinden korkuyormuş gibi huzursuz bir tavırla çevresine bakınıp ayaklarını birbirine vurarak ''İşte benim küçük kanaryamı size getirdim sevgili prenses'' dedi. ''Tanışacağınız için ne kadar seviniyorum bilemezsiniz. Babanız sayın prens hala hastaymışlar çok yazık.'' Bunun gibi beylik birkaç söz daha ettikten sonra ayağa kalktı. ''İzin verirseniz Natasha'mı 15 dakikacık sizin yanınızda bırakayım'' dedi. ''Ben de bu arada Saboçya alanında Anna Semyonovna'ya uğrayayım. Buradan iki adım ötededir, sonra gelip kızımı alırım.'' Ilya Andreyich bu diplomatça kurnazlığa ileride gelin görümce olacak genç kızların daha rahat konuşmalarına fırsat olsun diye başvurmuştu. Sonradan kızına öyle söyledi. Ayrıca prensten de korkuyor, onunla karşılaşmak istemiyordu. Bunu kızına söylemedi. Ama Natasha onun korkusunu ve huzursuzluğunu anlamış, babasının bu duyguları yüzünden kendisine hakarete uğramış gibi duyumsamış, kıpkırmızı olmuştu. Böyle kızardığı için de kendine daha çok kızdı. Prensese hiç kimseden korkmadığını belirten, kafa tutan bir tavırla baktı. Prenses, konta çok sevindiğini söyleyerek, "Ama Anna Semyonovna'nın yanında olabildiği kadar çok kalmanızı dilerim," dedi. Böylece İlya Andreyiç yanlarından ayrıldı. Bayan Burien, Natasha ile baş başa kalmak isteyen Prenses Maria'nın ona huzursuz bakışlarla bakmasına karşın odadan çıkmıyor, durmadan Moskova'daki eğlencelerden, tiyatrolardan söz ediyordu. Natasha, sofada ortaya çıkan karışıklıktan, babasının duyduğu huzursuzluktan, ona kendilerini lütfen kabul ediyormuş gibi görünen prensesin doğal olmayan bir sesle konuşmasından gururunun yaralandığını duyumsuyor, bu yüzden her şey onda tatsız bir duygu uyandırıyordu. Prenses Maria'dan hoşlanmamıştı. Natasha'ya çok çirkin, yapmacık tavırlı ve soğuk görünmüştü prenses. İçinde duyduğu bu soğukluk yüzünden elinde olmayarak Prenses Maria'yı kendisinden bir kat daha uzaklaştıran aldırmaz bir tavır takınmıştı birden. 5 dakika kadar can sıkıcı, yapmacık bir konuşmadan sonra terlikle yürüyen birinin hızlı adımlarla yaklaştığı duyuldu. Prenses Maria'nın yüzünde bir korku belirdi. Odanın kapısı açıldı, içeriye başında beyaz bir takke, sırtında sabahlıkla prens girdi. "Ah küçük hanım," diye söze başladı. "Küçük hanım, yanılmıyorsam Kontes Rostova ile konuşuyorum. Çok özür dilerim, özür dilerim. Bilmiyordum küçük hanım. Tanrı bilir ya, haberim yoktu." Tanrı sözünü üzerine basarak o kadar doğal olmayan ve sinir bozucu bir tavırla yineliyordu ki, Prenses Maria bile gözlerini yere indirmiş duruyor, ne babasına ne de Natasha'ya bakmayı göze alamıyordu. Natasha ise kalkıp diz kırdıktan sonra ne yapacağını şaşırmıştı. Yalnız Bayan Burien tatlı tatlı gülümsüyordu. Yaşlı prens, "Özür dilerim, özür dilerim. Tanrı bilir ya, haberim yoktu," diye mırıldanarak Natasha'yı tepeden tırnağa süzdükten sonra çıkıp gitti. Bu ziyaretten sonra ilk olarak Bayan Burien kendini toparladı ve prensin hastalığından söz etmeye başladı. Natasha ile Prenses Maria hiç konuşmadan bakışıyor, söylemeleri gereken şeyleri söylemedikçe karşılıklı olarak gittikçe daha çok hoşnutsuzluk duyuyorlardı. Kont dönünce Natasha onun gelişine nezakete aykırı sayılacak kadar sevindi ve hemen gitmek için hazırlandı. O anda kendisini böyle güç bir duruma sokan ve onunla yarım saat geçirdiği halde Prens Andrei'den söz bile etmeyen, yaşı geçkin, soğuk prensesten hemen hemen nefret ediyordu. O Fransız bayanın yanında Prens Andrei'den ilk önce söz açamazdım ki diye düşünüyordu. Prenses Maria da o sırada aynı şeye üzülüyordu. Natasha'ya neler söylemesi gerektiğini biliyordu ama o da bunları söyleyememişti. Bayan Burien'in orada bulunuşu buna engel olmuştu. Hem bu evlenmeden söz açmak nedense ona ağır gelmişti. Bunun nedenini kendisi de bilmiyordu. Kont artık odadan çıkacağı sırada Prenses Maria hızlı adımlarla Natasha'ya yaklaştı, ellerini tuttu, derin derin içini çekerek, "Bir dakika size bir şey söylemeliyim," dedi. Natasha neyle alay ettiğini kendisi de bilmeden Prenses Maria'ya için için eğlenerek bakıyordu. Prenses Maria, "Sevgili Natasha," dedi, "şunu bilin ki ağabeyimin mutluluğa erişmesine çok seviniyorum." Hemen sonra da doğruyu söylemediğini duyumsayarak sustu. Natasha bu duraksamayı ayrımsamıştı. Nedenini de hemen anladı. Görünüşte ağırbaşlı, soğuk bir tavırla ama içinden gözyaşlarının boğazında düğümlendiğini duyumsayarak, "Bana öyle geliyor ki bundan söz etmek artık yakışık almaz," dedi. Odadan çıkar çıkmaz da, "Ah ne söyledim, ne yaptım ben," diye düşündü. O gün Natasha'yı öğle yemeğine uzun bir süre beklediler. Genç kız odasında yatıyor, çocuklar gibi burnunu çeke çeke hüngür hüngür ağlıyordu. Başucunda Sonya duruyor, saçlarını öpüyor. "Natasha, niçin ağlıyorsun?" diyordu. "Onlardan sana ne canım, hepsi geçer. Natasha, sen böyle bir olayın insanın ne kadar ağrına gittiğini bir bilsen sanki ben..." "Söyleme Natasha, hem sen suçlu değilsin ki. Ne diye aldırış ediyorsun, hadi öp beni." Natasha başını kaldırdı, arkadaşını öptükten sonra ıslak yüzünü onun yüzüne yapıştırdı. "Sana anlatamam, bilmiyorum. Bunda kimsenin suçu yok, bütün suç bende. Ama bütün bunlar çok feci. Andrei'nin için gelmiyor sanki. Sofraya geldiğinde gözleri kızarmıştı. Prensin Rostov'ları nasıl karşıladığını bilen Maria Dmitrievna, Natasha'nın üzgün yüzünü ayrımsamıyormuş gibi davrandı. Sofrada yüksek sesle kont ve öbür konuklarıyla şakalaştı durdu hep. 7. O akşam Rostov'lar Maria Dmitrievna'nın bilet bulduğu operaya gittiler. Natasha gitmek istemiyordu ama Maria Dmitrievna'nın özellikle ona karşı sevgi gösterisinde bulunduğunu sezdiği için önerisini geri çeviremedi. Giyinmiş olarak salona indi. Babasını beklerken büyük aynaya baktığında güzel hem de çok güzel olduğunu gördü. O zaman içine bir hüzün çöktü ama aşık bir genç kızın duyabileceği tatlı bir hüzündü bu. Kendi kendine "Tanrım, eğer Andrei burada olsaydı, onun karşısında eskiden yaptığın gibi karşımdaki yabancı biriymişcesine budalaca bir çekingenlik göstermezdim, bambaşka davranırdım" diyordu. Ona içimden geldiği gibi tüm gücümle sarılırdım. Ona sokulur, ona hep bir şeyler arayan meraklı gözleriyle eskiden olduğu gibi durmadan bana bakmaya yönlendirirdim. Sonra da onu o zaman olduğu gibi güldürürdüm. Hele gözleri, gözlerini nasıl da karşımda görüyorum. Hem babasından kız kardeşinden bana ne? Ben yalnız onu, onun yüzünü, onun gözlerini, onun gülümseyişini ve hem erkekçe hem de çocukça olan gülümseyişini seviyorum. Hayır, iyisi mi onu düşünmemeli, hiç düşünmemeli, onu unutmalı. Evet, bir süre için büsbütün unutmalı. Bu bekleyişe dayanamayacağım. Yoksa şimdi bile hıçkıra hıçkıra ağlayacağım. Aynanın önünden ağlamamak için kendini zor tutarak uzaklaştı. Giyinmiş olarak yelpaze ile salona giren Sonya'ya baktı. Nasıl oluyor da Sonya Nikolenka'yı böylesine durgun bir sevgiyle sevebiliyor? Nasıl oluyor da bu kadar uzun bir süre sabırla bekleyebiliyor? Evet, o bambaşka bir kız ama ben onun gibi yapamam. Natasha o sırada kendisini o kadar zayıf duyumsuyordu ve o kadar duygulanmıştı ki sevmek, sevildiğini bilmek bile ona yetmiyordu. O sırada hemen o anda sevdiği erkeğe sarılmak, ona yüreğini dolduran tüm sevgiyi doya doya anlatmak, ondan sevgi dolu sözler işitmek arzusunu duyuyordu. Faytonda babasının yanına oturmuş düşünceli düşünceli buz tutmuş pencereden dışarıda belirip yiten fenerlerin ışıklarına bakarken kendisini daha aşık, daha da üzgün duyumsuyordu. Artık kiminle nereye gittiğini unutmuştu sanki. Rostov'ların faytonu bir dizi faytonun arasına girerek ağır ağır tekerlekleriyle karları gıcırdatarak tiyatronun kapısına yaklaştı. Sonya ile Natasha eteklerini tutarak çabucak aşağıya atladılar. Uşakların tuttuğu kont da arabadan indi. Sonra üçü de tiyatroya giren bayanlarla beylerin ve program satıcılarının arasında localara giden koridora girdiler. Kapalı kapıların arkasından müzik sesleri duyulmaya başlamıştı artık. Sonya, "Natalya, saçlarınız" diye fısıldadı. Tiyatroda localara bakan adam hızlıca yan yan yürüyerek bayanların önünden kayarcasına geçti ve locanın kapısını açtı. İçeriden gelen müzik sesi daha belirgin olarak duyulmaya başladı. Açılan kapıdan ışıl ışıl sıra sıra localar ve bayanların çıplak omuzları, kolları, aşağıda da üniformalarla dolu pırıl pırıl uğuldayan parter göründü. Yandaki locaya giren bayan Natasha'yı süzdü kadınca, kıskanç bir bakışla. Perde daha açılmamıştı. Uvertür çalınıyordu. Natasha giysisini düzelterek Sonya ile birlikte kalabalığın arasından geçti. Yüzlerce gözün onun çıplak kollarına, boynuna baktığını duyumsamasından doğan, çoktandır duymadığı bir duygu, birden bütün varlığını sardı. İçinde bu duyguyla ilgili birçok anı, istek ve heyecan uyanmıştı. Moskova'da çoktandır görünmemiş olan Kont Ilya Andreyevich ile dikkati çekecek kadar güzel iki genç kız olan Natasha ve Sonya herkesin ilgisini uyandırmıştı. Bundan başka herkes Natasha ile Prens Andrei arasında söz kesilmiş olduğunu az çok biliyordu. Söz kesildiğinden beri Rostov'ların köyde oturduğu da öğrenilmişti. Bütün herkes Rusya'nın en parlak kısmetlerinden biri sayılan prensin nişanlısına merakla bakıyordu. Herkesin kendisine de söylediği gibi köyde kaldığı bu süre içinde Natasha çok güzelleşmişti. O akşam heyecanlı olduğu için her zamankinden daha da güzel görünüyordu. Canlılığı, güzelliği ve bütün her şeye karşı takındığı aldırmaz tavır herkesi şaşırtıyordu. Kalabalığa, oradaki insanlar arasında hiç kimseyi aramadan bakıyordu siyah gözleri. Dirsekten aşağı kısmı çıplak olan incecik kolu locanın kadife kaplı kenarına dayalıydı. Eli de bilinçaltı olduğu belli bir devinimle uvertürün temposuna uyarak açılıp kapanıyor, programı buruşturuyordu. Sonya, "Bak işte Alinina," diyordu. Yanındaki de annesi herhalde. Yaşlı kont, "Aman tanrım, Mihail Kirliç daha da şişmanlamış," dedi. Sonra da, "Baksanıza bizim Anna Mihailovna ne biçim bir hotoz takmış," diye ekledi. "Kuraginler, Boris de Julie ile birlikte. Nişanlandıkları nasıl da hemen anlaşılıyor." Rostovların locasına giren Şinşin, "Drubetskoy evlenme önerisinde bulunmuş. Öyle öyle, daha bugün öğrendim," diyordu. Natasha gözlerini babasının baktığı yana çevirdi ve kalın kırmızı boynunda bir kolye ile, Natasha biliyordu ki Julie'nin boynu o sırada kesinlikle pudra içindeydi, annesinin yanında mutlu bir havada oturan Julie'nin ağzına doğru eğmiş olan yakışıklı Boris'in güzel başı görünüyordu. Saçlarını iyice taramış, dümdüz ayırmıştı. Kaşlarının altından Rostov'lara bakıyor, gülümseyerek o da nişanlısına bir şeyler söylüyordu. Natasha, "Bizden söz ediyorlar, onunla benden," diye düşündü. Herhalde şu anda nişanlısının bana karşı olan kıskançlığını gidermeye çalışıyordur. Boşuna üzülüyorlar. Hiçbirine birazcık olsun önem vermediğimi bilseler. Arkada başında yeşil bir hotoz, yüzünde Tanrı'nın yüksek istencine boyun eğdiğini belirten, mutlu ve bayram varmış gibi sevinçli bir ifade dalgalanan Anna Mihailovna oturuyordu. Localarında iki nişanlının bulunduğu yerlere özgü, Natasha'nın hem çok iyi bildiği hem de hoşlandığı bir hava vardı. Başını öbür yana çevirdi. Birden o sabahki ziyaretin o küçük düşürücü yönleri geldi aklına. İçinden, "Prensin beni kabul etmemeye ne hakkı var? Ah, iyisi mi bunu düşünmemeli, o gelinceye kadar hiç akla getirmemeli," diye geçirdi. Sonra parterdeki tanıdık ve yabancı yüzleri incelemeye koyuldu. Parterin önünde siyah kıvırcık saçları kocaman bir küme durumunda yukarıya doğru taranmış, üzerinde bir acem giysisi olan Dolohov, sırtı sahnenin kenarına dayalı ayakta duruyordu. Tiyatronun en görünür yerinde bütün salonun dikkatini üzerine çektiğini bildiği halde, kendi odasındaymış gibi rahattı. Yanında Moskova'nın en seçkin gençleri toplanmıştı. Belli ki aralarında lider oydu. Kont Ilya Andreyich gülerek kızaran Sonya'yı dirseğiyle dürttü, ona eski hayranını gösterip "Tanımadın mı?" diye sordu. Sonra da Şinşin'e döndü. "Bu da nereden çıktı? Hani ortadan gitmiş bir yerlere gitmişti?" Şinşin, "Gitmişti ya," diye yanıt verdi. "Kafkasya'daydı ama sonradan oradan kaçmış, öyle diyorlar. İran'da derebeylerden birine vezir olmuş. Orada bir şeyhin kardeşini öldürmüş. Elbet Moskova'daki bütün bayanlar şimdi onun için deli oluyorlar. Varsa yoksa İranlı Dolohov diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Artık Dolohov'suz söz yok. Sağa baksan Dolohov, sola baksan Dolohov. Tatlı su kefali yemeğe çağırır gibi onu görmeye çağırıyorlar insanı. Bir Dolohov, bir de Anatol Kuragin. Bizim bütün bayanların akıllarını başlarından aldı bu ikisi." Yandaki locaya kalın bir saç örgüsü olan dolgun beyaz omuzları ve boynu çıplak, çift sıra iri pırlantalardan bir kolye takmış, uzun boylu güzel bir kadın girdi. Uzun süre kalın ipek giysisini hışırdata hışırdata yerleşmeye çalıştı. Natasha elinde olmayarak o boyna, o omuzlara, o pırlantalara, o saç biçimine dikkatle bakıyor, kadının güzelliğine hayran olmaktan kendini alamıyordu. Kadına ikinci bir kez dikkatle baktığı vakit, kadın da başını çevirdi ve Kont Ilya Andreyich ile göz göze geldi. Hemen ona başını sallayarak gülümsedi. Pierre'in karısı Kontes Bezuhova'ydı bu. Herkesi tanıyan Ilya Andreyich yerinden kalktı, genç kadına doğru eğilerek konuşmaya başladı. "Yeni mi geldiniz Kontes? Geleceğim, elinizi öpmeye geleceğim. Ben buraya iş için geldim, bu arada bizim kızları gezdireyim dedim. Semyonova'nın oyunda bir eşi daha yok diyorlar." Kont Pyotr Kirilovich gönlümüzü almayı hiç unutmazlardı. Kendisi burada mı? Helen, evet size uğramak istiyordu dedi. Sonra dikkatle Natasha'ya baktı. Kont Ilya Andreyich gene yerine oturdu. Natasha'ya nasıl güzel kadın değil mi diye fısıldadı. Natasha olağanüstü dedi. Böyle bir kadına aşık olunur işte. Bu sırada uvertürün son mezürü çaldı ve orkestra şefinin değneğinin tıkırtısı duyuldu. Geç kalmış erkekler partere girip hemen yerlerine oturdular ve perde açıldı. Localarda da parterde de her şey sessizliğe gömüldü. Yaşlı, genç, üniformalı, fıraklı bütün erkeklerle çıplak tenlerin üzerinde değerli taşlar pırıldayan kadınlar büyük bir merakla gözlerini sahneye çevirdiler. Natasha da şimdi gözlerini oraya dikmişti. 9. Sahnenin ortasında düz tahtalar vardı, yanlarda üzerlerine ağaç resmi çizilmiş boyalı kartonlar duruyordu. Arkada tahtaların üzerlerine bez gerilmişti. Sahnenin orta kısmında kırmızı cepkenli, beyaz eteklikli genç kızlar oturuyorlardı. İçlerinde çok şişman ve beyaz giysili biri, ötekilerden ayrı olarak arkasına yeşil karton yapıştırılmış alçak bir iskemleye oturmuştu. Hepsi şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı bitirdikleri vakit beyazlı genç kız suflör yerine doğru yürüdü. Şişman bacaklarına daracık gelen bir pantolon giymiş, şapkası tüylü, beli kılıçlı bir erkek yanına yaklaştı, kollarını açıp kapayarak şarkı söylemeye başladı. Daracık pantolonlu erkek önce şarkıyı tek başına söyledi, sonra genç kız da ona katıldı. Sonra ikisi de sustular. Bu sefer müzik başladı. Erkek genç kızın parmaklarına birer birer dokunuyor, onunla birlikte söyleyeceği bölümün çalınmasını bekliyor, müziğe tempo tutuyordu. Birlikte bir parça okudular. Tiyatroda herkes alkışlamaya, bağırıp çağırmaya başladı. Sahnede iki sevgiliyi canlandıran kadınla erkek de gülümseyerek kollarını açıp kapamaya, eğilerek selam vermeye koyuldular. Köydeki yaşamından ve ciddi duygulardan sonra bütün bunlar Natasha'ya o kadar tuhaf ve şaşılacak şeyler olarak görünüyordu ki, operanın akışını izleyemiyor, müziği dinleyemiyordu. Yalnız boyalı kartonları ve tuhaf giyimli erkeklerle kadınların parlak bir ışık altında tuhaf tuhaf yürüdüklerini görüyor, tuhaf tuhaf konuştuklarını, şarkı söylediklerini işitiyordu. Bütün bunların roller öyle gerektirdiği için olduğunu biliyordu. Ama her şey o kadar yapmacık, o kadar gerçeğe ve doğal davranışlara aykırıydı ki, Natasha kimi vakit aktörlerin hesabına utanıyor, kimi vakitte onlara güleceği geliyordu.